İz Düşüm.
İz Düşüm'de birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı. Ben Sedat Ağaoğlu. Hep yaptığımız gibi sorularınız ve yorumlarınız için önce telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @TRTizdusum, kısa mesaj numaramız 535-472-6011. Bugün İzdusum'da Sayın Miray Vurmay Güzel bizlerle birlikte, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Danışmanı. Hoş geldiniz Miray Hanım.
Hoş bulduk, merhabalar.
Uluslararası Af Örgütü'nün bir tasarrufu var diyelim değil mi?
Evet.
Onu konuşacağız. Ve Suriye'yi tabii ki, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirecek Sayın Güzel. Ardından Cenk Pala, enerji uzmanı Cenk Pala bizlerle birlikte olacak. İzdüşüm'de Türkiye'nin enerji alanındaki artan önemini aktaracak. Ve enerjik paradigma değişimlerinde bu enerji güvenliği meselesini sık sık İzdüşüm'de dillendiriyoruz. Biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz, bu konuya gireceğiz tekrar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, İzdüşüm programında. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Uluslararası Af Örgütü önemli bir örgüt. Bir rapor hazırlıyor. Neye ilişkin, içeriği nedir raporun Suriye konusunda Miray Hanım?
Şimdi maalesef son bir hafta 10 gündür ülkemizin içine düştüğü hüzünlü olaylar diyelim. Hemen dışarıyla olan bağlantımızı kesti bizim. Çünkü gerçekten çok kederli, çok hüzünlü günler yaşıyoruz. Yani kimsenin kafasını kaldırıp da sınırın öbür tarafına bakacak hali yok. Ama tabii ki biz işimiz gereği sınırın öbür tarafında bugünlerde bizim çektiğimiz acının aynısını 5 yıldır çeken Türkmenlerle ilgileniyoruz. Aslında rapor İngilizce olarak yayınlandı. Türkçe'ye resmi çevirisi yapılmadı ama biz çevirip Suriye Türkmen Meclisi'nin ajansından ve internet sayfasından Türkçesini yayınladık. Şimdi biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde, özellikle Türkiye ile sınır olan bölgelerde PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD'nin bir yönetimi söz konusu. Bu bölgede oluşturulan kantonlar söz konusu. Özellikle Afrin ve işte Cezire kantonları, iki büyük kanton. Buna biliyorsunuz geçen yıl büyük olaylar neticesinde bizim Aynel Arap dediğimiz, ama her ne hikmetse Türk basınında da yine aynı terimle Kobani olarak anılan bir yer.
Biz burada hemen
Aynel
isterseniz
Arap demeye devam ediyoruz.
Çünkü doğru ismi Aynel Arap. Çünkü hemen açıklayalım buradan dinleyicilerimize. Kobani Company'den gelen ve orada tren istasyonu, evet, geçerken bu şirketin adından dolayı bir işte 50-100 senelik bir isim. SS ismi
o kadar bile değil
yani.
Hatta hemen küçük bir dipnot vereyim. Benim dayım Suriye'de matematik öğretmenliği yapar. İlk görev yeri Aynel Arap'tır. 22 sene orada görev yapmıştır. 1980'le işte bugünlere kadar, ve hiç duymadım dedi. Yani böyle bir kullanılışı halktan bile duymamıştım.
Aynel Arap da Arap kapısı, Arap gözü,
Arap
gibi.
Arap gözü anlamında.
Evet.
Ki zaten hani Osmanlı salnamelerinde, vesikalarda, tapu kayıtlarında hep bu isimle geçer. Daha sonra da Suriye'de. Çünkü Arapça zaten. Osmanlı ismini değiştirmemiş o bölgenin. Neyse, bunu geçelim.
Evet. Biz konuya
dönelim. Yine bağlantılı aslında. Dediğim gibi oradaki özellikle PYD'nin yönetimi altındaki bölgelerde, bu söz konusu raporda, cezaevleri gezilmiş. Cezaevlerindeki tutuklularla uzun görüşmeler yapılmış. Ve şöyle bir yargıya varılmış ki biz bunu Suriye Türkmen Meclisi olarak her defasında söylüyorduk. Bölgedeki PYD yönetimi IŞİD'le terörle mücadele adı altında kendisine eleştiri yönelten herkesi topluyor. Hiçbir şekilde gözaltı süresi, işte ailesine haber vermek yok. Yine aynı şekilde avukat tutma hakkı yok. Yani tamamen bir orman kanunu, orman düzeni, bir dikta yönetimi gibi. Ve raporun başlığı da şöyle. PYD IŞİD'le mücadele bahanesiyle insan haklarını ihlal ediyor. İşte PYD'yi biz işte şey raporda şu şekilde ifade edilmiş. Biz PYD'yi insan haklarına saygılı olmaya, kanunu uygulamaya ki kendi koydukları, güya kendi koydukları bir yasa var, bir yönetmelik var, ona bile aykırı. Ve yapılan görüşmelerde şu da çok açık bir şekilde ortaya çıkmış. Hiçbir şekilde deliller sanıklara gösterilmemiş. Yani neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Tek suçlama IŞİD'e yardım etmek ya da IŞİD üyesi olmak. Ama bu çok ilginç bir şekilde topladıkları insanların bir kısmı da oradaki Kürtler. Yani kendi topraklarında yaşayan ve güya işte Kürt özerk yönetimi olarak nitelendirdikleri Kürtler içerisinde de herhangi bir şekilde kendilerine eleştirel bir ses yükseldiği zaman sen de IŞİD'cisin deyip onu da içeri atıyorlar. Ve dediğim gibi yargı yok. Gözaltında işkencelerin olduğu söyleniyor. Ve yani şunu da çok açık bir şekilde söylemek lazım. Yapılan mülakatların hepsi ses kayıtları altında, yani delilli bir şekilde yapılmış bir rapor, ortaya konulmuş bir rapor. Bugüne kadar rapora ilişkin bir ses çıkmadı PYD'den. Ama biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. İşte özellikle bu Aynel Arap meselesindeki gibi IŞİD'i mevcudiyetinin çok üstünde bir güç gibi gösterip bütün dünyayı kendi üzerlerine çektiler ve aslında orada yaptıkları insan hakları ihlallerinin görmezden gelinmesini sağladılar. Bu gerçekten yani dünyayı kandırmak için çok büyük bir, bu kelimeyi kullanacağım, tiyatroydu. Evet, orada gerçekten IŞİD büyük katliamlar yaptı ama IŞİD sadece Kürtlere katliam yapmadı. IŞİD o bölgedeki Arapları da öldürdü, Türkmenleri de öldürdü. Kendisi içerisindeki, yani sonuçta terörist bir yapılanma, yani hiçbir şekilde dünyaya barış getireceğim, yani böyle bir iddiası yok zaten.
Tabii Selefi unsurların dışındaki herkes onlar için düşman zaten.
Düşman, herkesi düşman olarak görüyorlar. Yani yeri geliyor bir mezar taşı bile nasibini alabiliyor işte, ya da bir antik kentteki binlerce yıllık bir sütun bile nasibini alabiliyor onların. İlla canlı olması gerekmiyor. Ama dediğim gibi özellikle Batı basınının çok ciddi yönlendirmeleriyle, bugün yine Türkiye'de de aynı şeyleri yaşıyoruz. Çok benzer şeyler. Zaten yani biz burada Türkiye'de PKK diyoruz, Suriyeliler orada PYD diyorlar. Arasında aslen insan kaynağı açısından da, yöntem açısından da hiçbir fark yok.
Ama az önce söyledikleriniz raporda yer alan ana tema sanki bana muhaberatın yöntemlerini hatırlattı. Bir taraftan muhaberattan insanları kurtaralım derken onun gibi yöntem kullanan başka bir yapıya mı teslim olmuş bu insanlar? Onu anlayamadım Miray Hanım.
Mecbur kalıyorlar çünkü silah kimin elindeyse güç onda. Yani oradaki sivil halkta, mesela bugün Halep'in kırsal bölgesindeki Türkmen köylerinin, ki 150'den fazla Türkmen köyü var orada, o köylerin neredeyse hepsi hala IŞİD'in kontrolü altında. Ama bu demek olmuyor ki o insanlar teslim oldular, onlara biat ettiler, mecburlar. Sivil insan, elinde hiçbir şey yok. Yani tabii ki yani şunu da açık bir şekilde söylemek lazım. Güç dengeleri çok farklı. Yani bizim buradan baktığımızdan çok farklı. Batı'nın hele oradan baktığından çok daha farklı. Biz az çok yine de yüzyıllardır bu bölgede, binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Bu oyunları çok ciddi bir şekilde 200 yıldır farklı isimler, farklı şeylerle aynı bölgelerde, aynı coğrafyalarda yaşıyoruz. Yani burada raporun asıl önemli olan noktası şu. Yani malumun ilanından öte kendine işte Suriye'ye barış gelecekse bu işte PYD yönetimi altında gelecek. Gelin işte bütün bileşenler hep birlikte işte bu yönetim altında yaşayın, kantonları birleştirin vesaire gibi çağrılar yaparken yani sonuçta tutuklamaların hani en basit şey ki gerçekten ben okudum da yönetmeliklerini kendilerinin yazıp ilan ettikleri. Altlarında kendi imzaları oldukları. Hani geçerliliği var yok ama de facto olarak evet. Fiili olarak orada evet. Öyle bir uygulama var. Orada bahs rejimi var mı? Yok. Orada devlet yoksa devletin olmadığı yerde herkes otorite, evet. Hani kim gücü elinde tutuyorsa bu kimi zaman silah olur, kimi zaman para olur. Kim gücü elinde tutuyorsa otorite odur. Hele ki böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız. Bu nedenle dediğim gibi biz yani Suriye Türkmen Meclisi olarak dilimizde tüy bitti. Yani yok işte çok farklı anlamlarda işte biliyorsunuz Haziran ayında yine sizinle konuşmuştuk. Ramazan günü o sıcağın altında insanları Hammami Türkmen bölgesinden Tel Abyad, Rakka bölgesindeki Türkmenleri zorla evlerinden kovdular. Gerçekten ahlaksız bir şekilde biz buraya sizin köylerinizin koordinatlarını işte koalisyona verdik işte Amerikan uçaklarına her neyse. Burada IŞİD var diye gelip bombalayacaklar. İsterseniz gidin isterseniz gitmeyin. Böyle de bir oyun.
Yani ölümle tehdit ediyorlar.
Evet. Ve bu insanlar yine de uzaklaşamadılar. Tarlalara doğru kaçtılar. Hani köyleri yağmalandı. Sonuçta çıkınca bir şekilde oraya yerleştiler adamlar. İşte tarlalarda kaldılar çoluk çocuk. Terk etmek de istemiyorlar. Çünkü şunu da söylemek isterim. Yani bugünlerde yine mülteci sorunu dünyanın gündemine geldi. Sanki ilk defa insanlar kaçıyorlarmış gibi. 5 sene oldu kardeşim yani. Avrupa ilk defa mı mülteci sorunuyla karşı karşıya kalıyorsun? Bosna Savaşı'nda, Kosova Savaşı'nda sen bunları görmedin mi? Yani her seferinde Avrupa'nın bu yalancıktan Amerika'yı yeniden keşfetmesi çok saçma bir durum ortaya çıkarıyor. Ve bu insanlar gitmek istemiyorlar.
Evet.
Yani özellikle Türkmenler. Bugün Türkiye'de resmi rakamlarla işte 1 milyon 800 bin, 2 milyon civarında Suriyeli mülteci var. Bunların sadece 200 bin kadarı Türkmen. Çünkü biz Türkmenleri kendi topraklarında tutmaya çalışıyoruz. Ama bu da şöyle de bir gerçek var. Türkmenler Suriye içerisinde yer değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yani bizim elimizde kayıtlı olan köylerimizden uzakta ya başka köylere gitmek zorunda kalıyorlar. Yani sürekli insanlar kaplumbağa gibi sırtlarında 2 parça eşya, çoluk çocuk yollardalar ki yani oralarda yani sonuçta öyle çok modernize işte muhteşem yollar değil. İnsanlar yürüyerek gidiyorlar.
Evet. Miray Hanım şimdi Suriye'de Esad çekildi Şam'a ve Laskiye'ye ve ondan sonra karışmıyor mu orada işte IŞİD mi savaşır, PYD mi savaşır, El Nusra mı savaşır, başka birileri gelir, başka bir örgütler kurulur, onlar mı savaşır, ne haliniz varsa görün buyurun mu dedi. Nedir?
Fiilen durum öyle.
Bu değil mi?
Fiilen öyle. Ama yani
arada bunu, bir varil bombası atıyor galiba.
Son 2-3 gündür atamıyor. O da haberlerde görmüşsünüzdür. Hatta ilginç bir şekilde hava durumunda görmüşsünüzdür. Çok ciddi bir çöl tozu söz konusu. Evet. Çöl fırtınası. Hatta Türkiye'nin güney illerine Antakya'ya, Reyhan, Osmaniye'ye kadar gelmiş. Görüş mesafesi sıfıra indiği için uçaklar kalkamıyor. Bu nedenle 2-3 günlük bir zorunlu, yani hava durumuna bağlı bir ateşkes söz konusu. Ama hani her ne kadar işte rejim ordusu bitti, rejim şöyle sonuçta görüyorsunuz Rusya çok açık bir şekilde hiç de kimseden hiçbir şekilde çekinmeden evet yardım ediyorum, etmeye de devam edeceğim.
Hatta yani
ben daha gelmeden önce okudum.
Evet, Reuters'ın son haberinde fiilen çatışmaya da girdin Rus askerlerinin. Doğrulanmamış
bilgi onu ama. Onu kesinlikle kabul, yani kesin olarak kabul etmiyorlar, yok da demiyorlar. Ama neden olmasın yani, İran savaşıyor içeride, Hizbullah askeri içeride savaşırken hani yani Rusya şöyle düşünebilir, ben neden fiili olarak savaşayım? Zaten işte teçhizatı ben veriyorum, malzemeyi ben veriyorum. Hani helvayı da onlar pişirsin diyebilir. 2 gün önce bir konferanstaydım TOB Üniversitesi'nde. Ruslar, İranlar çoğunlukla olarak ve bu Orta Doğu meselesi tartışıldı, özellikle Suriye meseleleri. Ruslar çok netler. Yani
politikamız budur.
Ya evet.
Buna uygun davranıyoruz.
Yani evet. Sonuçta Putin'in politikası belli. Hiçbir şekilde geri adım atmıyor ya da yanlış olduğunu kabul etmiyor. Çünkü adamın kendi doğrusu üzerinde gidiyor. Ama Rusya'nın bu rejimi desteklemesi, rejime yersiz bir özgüven aşılıyor. Ve yani bir tarihçi olarak bundan 20-30 yıl sonra şöyle yazacağıma eminim bu dönemi. Gerçekten namusu olmayan bir savaş var içeride. Hiçbir şekilde dengeler sahih değil. Her şey kaygan ve yani sonuçta özellikle Suriye'nin belli bölgelerinde ağırlıkları var. Sizin dediğiniz gibi Laskiye, Tartus. Yani Rusya oradan vazgeçme niyetinde değil.
Ve asla vazgeçmeyecek. Çünkü vazgeçmesi onun
bir kere 200 yıllık politikası. Evet. Yani sadece Putin'in politikası değil bu.
Rus, evet.
Yani Bolşevik devriminden önceye tekabül eden bir süreci var. Osmanlı-Rus harbine kadar bunu götürebilirsiniz. Daha öncesine götürebilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki paylaşım anlaşmalarına bakabilirsiniz. Yani bunlar hamaset değil. Dediğim gibi bir tarihçi olarak ve yani bu aralar tekrar bu konuda resmi belgelerle haşır neşir olduğum için kendimi güncellemiş olarak söylüyorum.
Ama ister istemez oraya uzanmak zorunda bölgeyle uğraşan insanlar mutlaka.
Kesinlikle evet. Öyle çünkü yani bugünün meselesi değil. Dünün meselesi de değil. Yani çok öncelerin meselesi ki bu dediğim anlaşmalar sırasında bugünkü söz konusu olan devletlerin hiçbiri ortada yok. Yani o zaman o anlaşmaları imzalayan devletlerin çoğu ya farklılaşmış ya yönetimi ya rejimi bir şey bir şekilde değişmiş. Ama sonuçta coğrafya aynı kaldığı sürece burası hedef olmaya devam edecek. Ama şunu da çok açık bir şekilde söylemek lazım. Özellikle Suriye özelinde biraz daha geniş alırsak Irak işin içerisine girdiği zaman çok önemli otorite boşluklarının olduğunu görüyoruz. Mesela Putin'in şöyle bir açıklaması vardı. Suriye'nin Libya olmasına izin vermeyeceğiz. Peki Libya'yı kim Libya haline getirdi? Yani Kaddafi'nin öldürülmesi, oradaki petrol kuyularının yerlerinin belirlendikten sonra öldürülmesi, oradaki kabilelerin birbirine düşürülmesi, elbette ki zemin müsait. Onu da çok açıkça söyleyelim. Yani bu Orta Doğu'daki kavmiyetçilik
aşiret yapısı.
Tam olarak Türkçe evet. Karşılığı yok. Yani aşiret yapısı tam karşılamıyor. Ama ya da asabiyet olarak tam Arapçasını söylersek.
Yani nesepten geliyor.
Yani, evet. Bağlılık, aidiyet. Ama bu yani kana yani kan esasına göre olsa milliyetçilik, ırkçılık deriz. Ama böyle bir şey yok. Yani hep güç yasası, bir güce tapınma söz konusu. Ve hani bu yüzyıllık da bir dava değil. Bu İslamiyet'in doğuşuna kadar götürülebilecek bir dava. Yani İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in hayat hikayesine baktığınız zaman, o dönemki savaşlara, o dönemki yaşanan toplumsal olaylara baktığınız zaman bugünle çok benzerlik gördüğünü. Tabii ki siyasal, sosyolojik olarak farklı.
Hem ayette hem Hazreti Peygamber'in hadislerinde de sık sık vurgulanmıştır ki bu kavmiyetçilik size evet. Yarar getirmez, bundan vazgeçin diye. Bu bir emirdir aynı
ve şunu da çok evet. Ayrı bir şekilde koymak lazım. Yani milliyetçilik, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, yani bu aidiyet çok farklı bir şeydir. Yani çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Yani benim ailemde babaannem Lübnan'dan, Beyrut'tan gelmiş bir Arap. Anneannem Suriye'den gelmiş bir Türkmen. Böyle bir buluşmadayız. Ve yani gerçekten bir Türk bayrağı, bir Türk tarihi ya da herhangi bir şekilde aidiyet anlamında Türkiye'de yaşayan herhangi bir insandan hiçbir farkım olmadığını düşünüyorum. Ki bu tamamen bilinç meselesi. Yani insan bir kere damarlarında akan kanı ya da ırkını bir şekilde hiçbir şekilde değiştiremez. Ama o aidiyet ya da sorumluluk.
Öyle olsaydı Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke herhalde olmazdı.
Ya, tabii ki yani.
Bir aidiyet, Amerikan vatandaşıyım. İşte
hele orada hiçbir şekilde.
Olmazdı.
Hiçbir yani mesela Fransa'da, Almanya'da yani yine de olsa işte belki, Frank evet. Var, Germen evet. Var şeyini bulabilirsiniz. Aşağı doğru süzerek inerseniz bir safını bulabilirsiniz ama ki şunu da düşünelim. Hitler elindeki o güçle öyle bir diktatör, öyle bir sert yönetimle bunu başaramadıysa.
Kafatası ölçümlerinde yapmasına rağmen yani insanları
yakmasına. Yok yapamazsınız evet. Onu. Hele ki böyle bir coğrafyadaki geçişler çok fazla.
Miray Hanım zaman daralıyor ama şu rapora dönmek istiyorum. Bu raporu Batı'nın doğal müttefiki olarak tüm dünya medyasında, bizim medyada da biliyorsunuz işte az önce de vurguladığınız PYD ilan edildi. Rapor PYD ve Batı arasındaki ilişki sanki ters ve bunun bu ilişkilerin bozulacağına ilişkin bir ön gösterge olarak yorumlamak mümkün müdür, erken midir, abartılı bir yorum mudur?
Doğal müttefikin zaten henüz içeriği olmadı, yani doğal müttefik. Yani biz bunu söylüyoruz. Hani bu biraz da şey, testi kırılmadan çocuğa bir tokat atmak gibi bir şey. Buna yani gerçi yani İngilizcesini okuyunca şunu görüyorsunuz. Çok naif kelimeler kullanılmış. Yani yine ikaz var. Yine insan haklarını uygulamaya davet ediliyor. İşte kanunları uygulamaya davet ediyor. Ama kınama yok. Yani o kelime geçmiyor İngilizcesinde, Arapçasında da geçmiyor. Yani dediğim gibi hani bunlar yarın bir gün ortaya çıkarsa yani daha kötü duruma düşeriz. Yapma evladım gibi bir şey olarak algıladım ben.
Bu gidişat iyi bir gidişat değil şeklinde yorumladınız.
Yani sizden. Aynı şekilde, çünkü PYD'den takip ettiğim kadarıyla öyle resmi bir açıklama ya da yalanlama gelmedi. Yalanlayacaklarını da zannetmiyorum. Olağanüstü koşullardayız, bunları yapmamız gerekiyor. Ya. İşin içinden çıkabilirler. Zaten diyor ki terörle mücadelede her şey mübahtır.
Evet. IŞİD de şeye devam ediyor. Mücadeleleri devam ediyor.
Aslında öyle çatışmaları falan yok ya. Ya gerçekten. Yani biz özellikle bizim Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa Beyefendi'nin bu Aynel Arap konusundaki bir tiyatrodur açıklaması. Çok büyük yankı uyandırmış, çok büyük tepki almıştı ama yani ben de aynı noktadayım. Yani gerçekten eğer öyle yani sivil halka gerçekten çok büyük baskılar var. Ama yani Suriye'de kimse kimseyi vururken ay bu Kürtmüş, bu Türkmenmiş, bu Arapmış, bu Sünniymiş, yok bu Şiiymiş diye vurmuyor. Yani ciddi bir yani orada bir iç savaş var. Yani evet, her grubun kendi örgütlenmeleri, yapılanmaları var. Ama iç içe geçmiş yapılar da söz konusu. Biraz önce söyledim. Adam IŞİD'di diye yani kendisine muhalefet eden Kürtleri işkenceyle tutukluyor. Sonuçta burada bir güç mücadelesi varsa bir de her etnik ya da her fraksiyon ya da dini mezhepsel grubun içinde de bir etnik bir güç mücadelesi var. Hani kimse zannetmesin ki Suriye'de Kürtler tek bir noktada bütün Kürtler PYD'ye tapıyor, PYD'ye biat etmiş durumda.
Hayır, öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok. Çünkü dediğim gibi güç kimdeyse projeksiyon o tarafa doğru dönüyor ama şu an güç tek bir dinlerinde değil.
Dağınık vaziyette.
Aynen öyle.
Son 1-2 dakikamız Suriye Türkmenlerine ilişkin, ne yazık ki Türk kamuoyunda, medyasında yeterli haberleri alamıyoruz, bilgilenemiyoruz. Sizden buradan hem ben hem de dinleyicilerimiz adına rica edeyim. Oradaki Türkmen varlığının korunmasında yaşanılan problemler en azından hafifledi mi? Buradaki kamplardaki Türkmen kardeşlerimizin durumları nedir? Bunu da duyuralım dinleyicilerimize Mireya Hanım.
Türkmenler iki noktaya doğru dağıldı zaten. Bir Türkiye'ye gelenler var. Bir de Şam, Golan ve işte bir kısmı Humus tarafındakiler. Coğrafi yakınlık nedeniyle Beyrut'a gitmek zorunda kaldılar. Beyrut'a gidenler çok çok kötü koşullar altındalar. Türkiye'de kamplarda yaşayan Türkmen kardeşlerimiz zaten hani gerekli yardımlar hem sivil toplum kuruluşlarından hem Kızılay'dan, AFAD'dan gerekli yardımlar yapılıyor. Hatta Kurban Bayramı yaklaşıyor. Orada Türkiye'de, şimdi ismini vermeyelim, birçok giyim firması, onlar kendilerini biliyorlar. Bizden teklif gelmeden, teklif ederek, kendileri gönüllü olarak
tır insanları, çocukları,
kıyafet, işte çoluk çocuk, yaşlı herkese kıyafetler götürdüler. İşte yine yerel bizim topraklarımızdan çıkan birçok gıda firması, işte çikolata, şeker, işte bayramlık malzemeler.
Evet.
Yani gerçekten bizim bu dayanışma kültürümüz aslında bizi ayakta tutuyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi maddi manevi olarak bu kamplara ve diğerlerine yardımları var. Ama halktan da çok ciddi. Evet, bir takım sıkıntılar yaşanmıyor diye işte hastanelerde işte karşı karşıya geldiklerinde, ama bunu da her iki taraf için de çok görmemek lazım. 5 sene bir misafirlik için çok uzun.
O insanlar da yurtlarını, yerlerini arıyorlardır mutlaka.
Merhamet yorgunluğu denen bir şey vardır psikolojide.
Doğal, evet.
Ve yani insanlar hani, hatta şunu söylüyorum hep. Savaş bugün bitse bu insanların gidecek evi yok.
Çünkü yıkıldı.
Yıkıldı çünkü. Yani geri dönüşleri, adaptasyon mu, entegrasyon mu? Yani şunu da çok açık söyleyeyim bu konuda. Hem Türkmenleri de içine alarak bütün Suriyeli mülteciler konusunda. Batı Türkiye'nin çok çok gerisinde yok. Bugün Amerika bilmem kaç bin mülteciyi alacağım diyor. Almanya bilmem 300, 400, 800 bine kadar çıkıyor. Ama adam diyor ki doktor musun?
Mühendis misin?
Kaç dil biliyorsun? Almanca biliyor musun? Ona göre sınıflandırıp
alacak. Yani çalıştıracağım ben burada. Sen benim işime yarar mısın, yaramaz mısın? Ben kârıma bakarım diyor. Her zaman
kesinlikle
olduğu gibi.
Kesinlikle öyle. Yanım. Ve çocuklarını alıp Alman okullarında yetiştirecek. Bir şekilde
asimilasyona geçecek. Asimile
edeceklerini zannetmiyorum ama niyetim yine oradaki olabilir. Türkler gibi, yani birinci, ikinci nesil Türkler gibi, işçi olarak gidenler gibi yine işçi zihniyetiyle yetiştirecek.
Evet, o dramları biz biliyoruz yani.
Evet,
yaşadığımız
biz gerçekten biliyoruz. Ve biz o öyle bir muamele yapmıyoruz burada hiçbir mülteciye. Hatta Avustralya'ya bile sokmayıp kendisinden bayağı uzakta olan bir adada tutuyor. Şimdi mesela Amerika'da acaba Guatemala'da falan mı tutacak bu adamları diye düşünmüyor değilim.
Onlar bir şeyler düşünüyorlardır. Teşekkür ederim Miran'ın bu güzel sohbet için. Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz iz düşüme.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Ve değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Enerji uzmanı Sayın Cenk Pala bizlerle birlikte. Merhabalar Cenk, hoş geldin.
Merhaba Sedatçığım, merhaba sayın dinleyiciler.
Epey de bir zaman oldu görüşmeyeliyiz düşümde bu sıralar. Bizi ihmal ettin Cenk diyeyim ben biraz böyle bir sistemle başlayayım. Tekrar hoş geldin, ayağına sağlık.
Hoş bulduk.
Şu kavram nedir? Enerjik paradigma değişimleri bağlamında enerji güvenliği. Enerji güvenliğini programlarımızda anlattın, biliyoruz az çok ama enerjik paradigma değişiminden ne kastediliyor Cenk?
Şu kastediliyor, ben kastediyorum ya, benim yazdığım makaleler
evet.
İşte o makalenin çıkmış şeyi. Aslında kastettiğim şey Ruslarla ilgiliydi orada. Tabii ki Türkiye'nin de yürüttüğü enerji diplomasisinde de paradigma değişikliği gerekir. Yani paradigma derken dinleyicilere belki basitçe açmak lazım. Nasıl bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Yani Kopernik eliptik yörüngeye oturtana kadar herkes Güneş'in dünyanın etrafında döndüğünü zannediyordu. Ama eliptik yörüngeye oturtan Kopernik olduğu için paradigma, bilinen paradigma tamamen değişti. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Ruslara da söylüyorum bunu. Dinleyen Ruslar varsa beni iyi anlayacaklardır tekrardan. Hep tahmin edilebilir hareketler yapıyorlar. Sert, tahmin edilebilir, tarihi bağı olan ama hiç dünyayı şok edecek hiçbir şey yapmadılar. Yani tahmin edilmeyen, paradigmayı bir üst boyuta taşıyıp Avrupa'yı boşa, Amerika'yı boşa çıkartan bir şey yapmadılar bugüne kadar.
Bu söylediğin, araya giriyorum Cenk, çok ilginç. Çünkü az önce Miray Vurmay'da bir konferansta Putin'in Suriye politikasını bu senin söylediğin şekilde gerçekleştirdi.
Değişmeyecek
bu yani. Evet, aynı
yani Putin, hani Putin'in de enerji, şu anda bir akıl tutulması içinde olduğuna eminim. Yani ihtiyarladı, karıyı boşadı falan filan da. fakat burada yapması gereken şey şu. Bize geliyor, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden şey yemiş durumda, dayak yemiş durumdalar Ukrayna'dan dolayı. Her yerden atılıyorlar, hiçbir piyasada iş yapamıyorlar. Sadece Türkler kucak açmış durumda. Türkiye'ye gelip 50-60 milyar dolarlık nükleer yatırım yapıyorlar. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ondan sonra Türk Akım'ı teklif ediyorlar. Fakat normalde BOTAŞ'a verilmesi gereken fiyat indirimini vermeyip bunu Türk Akım'ın izinlerini verirseniz o indirimi vereceğiz diyorlar ki bir kontrat, birisi proje. İkisinin bir araya karışmaması gerekirken birbirine soktular bu işi.
Ya tamamen farklı şeyler.
Farklı şeyler yani. Burada şunu anlamıyorlar. Yani burunlarından kıl aldırmıyorlar her şeyden önce onu söyleyelim. Türkiye'yi Avrupa Birliği nezdinde ellerinde bir pazarlık malzemesi olarak kullanıyorlar. Ve Türkiye'de o yüzden Türk Akım'la ilgili şeyleri dondurdu. Dün Sefa Bey de açıkladı yani bakanlık müsteşarlarımız resmi olarak pat diye söyledi zaten.
Kaçınılmaz görüyorsun.
Kaçınılmaz. Yani. Şurada olacak olan şey şu. Ya kardeşim bu iki ülke birlikte çalışacaksa, bu bölgede güçlü şeyler yapılacaksa, yani vermeden almak sadece Allah'a mahsus ya. Yani bir şeyleri de vereceksin. Yani Türkiye Cumhuriyeti de bir şeyleri isteyecek. Yani Türkiye'de müzakere etmeyi sen ne verirsen biz onunla yetiniriz. Amanın bir tasavvuf şeyiyle falan yaklaşamaz bu olaya. Çünkü Rusya hayatının hiçbir döneminde bu kadar Türkiye'nin kucağına düşmedi. Bu kadar. İlk bu defa oluyor böyle bir
bizim
şey.
Bizim için bir fırsat olarak.
Ama onlar onun farkındalar ve öyle olmamış gibi yapmaya çalışıyorlar. Ve yavaş yavaş kış aylarına yaklaşıyoruz. Doğalgaz fiyatlarını etkileyecek, pazarlığını etkileyecek anlaşma imzalamadılar. Türkler daha da sıkışsın da ne verirsek onu kabul etsinler diyorlar galiba kendi kafalarından. Ama burada her iki tarafında normal yaşadıkları paradigmayı değiştirmeleri gerekiyor. Bir, Ruslar Türkiye'nin onları kurtaran tek ülke olduğunu anlamak zorundalar. İki, Türk Akım'la ilgili Türklerin dediği neyse bir an önce yerine getirmek zorundalar. BOTAŞ'ın anlaşmasını imzalayıp devamında birinci boru hattı gerekirse 2-3 konuşulur, yapılır, gider. Aynı zamanda bunun kapsamında da birlikte gaz satmak. Mesela en büyük paradigma değişikliği nedir Ruslar için? Bugüne kadar Türkmen gazının Hazar üstünden geçip Türkiye'ye gelmesine izin verildi mi? Hayır. Türkmen gazının Rus boru hatları kullanılarak yeni yapılacak Türk Akım'da Türkiye'ye satılmasını mesela Ruslar önerse Avrupa Birliği şoka girer. Tüm Avrupa Birliği düzenlemelerinin bile üstünde kendi borusunu kendi isteğiyle başka gazla doldurmuş olur. Onun da re-export hakkını yani yeniden ihracat hakkını Türkiye'ye verir. Güllük gülistanlık gidilir yani burada ve Yunanlılara ne kadar güvenilir?
Yani
onlara
çözülür
ne kadar çözülür gider yani.
Peki Türk Akım'da şimdi ne oluyor hocam?
Ya gelinen nokta şu. 1 Ocak itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin her 3 yılda bir fiyat revizyon hakkı doğdu. Bu fiyat revizyonuna göre zaten normalde %6'lık bir indirim bekleniyordu. Putin sanki kendisi vermiş gibi %6 indirim verdim dedi. Erdoğan'ı ziyaretinden sonra. Halbuki o kontrat vermişti. Putin vermedi onu. Türkiye %20 indirim istedi. Çünkü Avrupa Birliği sınır teslim fiyatları korkunç düştü gazda. 240 dolarlarda şu anda Türkiye korkunç bedeller ödeyerek alıyor yani. Ve biz %20 istedik. Ruslar kabul etmediler. O arada Türk Akım'la ilgili izinler mevzusu gündeme geldi. Ruslar dediler ki siz Güney Akım'ken bu boru hattının adı zaten bize çeşitli izinler vermiştiniz. Hepsini bir zahmet Türk Akım'a da geçerli sayar mısınız? Halbuki koordinatlarda değişiklik var ve yepyeni bir projeden bahsediyoruz. Projenin adı bile değişti sonuç olarak.
Burada hemen dinleyicimizin sorusu var. Araya girmek durumundayım. Enerjik paradigma kavramını konuşurken paradigma kavramının ne olduğunu da açıklarsak Cenk sanki böyle bir model gibi mi?
Yani aslında şöyle diyeyim yani insanların kafasında yıllarca işlenmiş kalmış genel nasıl söyleyelim? Sanki değiştirilemezmiş gibi bir gerçek olarak yaşadığımız şeyler demektir. Yani paradigma.
Yani bir an için bir düşünceler bütünü, bir örnek, bir dizi.
Yüzyıllarca sürmüş olabilir, 10 yıllarca sürmüş olabilir. Hani mesela işte 3 yaşındaki çocuklar yüzemez. Şimdi bu bir paradigma. Yani niye? İşte şuradan. Gibi yani basitçe anlatmaya çalışıyorum zaman sınırlı olduğu için. Ama işte paradigma değişikliklerini siz yapmazsanız böyle dışarıdan bazı şekillerde birileri size o değişiklikleri yaptırtıyor yani.
Dinleyicimizin sorusunu yanıtladık. Şimdi Türk Akım'ın konusu önemli onu da sözünü kestim senin. Evet.
Yani Türk Akım'ında gelinen nokta itibariyle Mart ayı itibariyle eğer Ruslar Türkiye'nin dediği gibi BOTAŞ'ın gaz anlaşmasını fiyat indirimini imzalasalardı zaten seçime gitmeden önce AK Parti hükümeti şeyinde bünyesinde hem hükümetler arası anlaşma imzalanmış olur. Ruslar böylece daha rahatlar ve ta bu seçim şeylerini beklemeden de proje yolunda ve bildiğimiz şekilde devam ediyor olurdu. Burada bir hata yaptı Ruslar. Dediler ki kontratsal olarak elimize düşmüş Türkleri bir şekilde Türk Akım'ın izinlerine bağlayıp onu vermezsen bunu alırız falan diye bir şeye girdiler pazarlığa. Bu çok rahatsız etti Türkiye'yi doğal olarak tabii. Çünkü ikisi bir arada bağlanmamıştı. 13 Haziran'da Bakü'de Putin-Erdoğan görüşmesi yapıldı. Orada da verdikleri sözleri tutmadılar. Dolayısıyla öyle bir yere getirdiler ki işi şimdi. Şu çift taraflı güvensizlik yaşıyoruz şu anda. O yüzden donmuş gözüküyor zaten boru hattı projesi. Niye? Ruslar diyor ki eğer Türk akımın izinlerini almadan BOTAŞ'a fiyat indirimini verirsek kazık yeriz. Belki Türk akımı izini vermezler. Türkler de diyor ki BOTAŞ'ın fiyat indirimini almadan izinleri verirsek BOTAŞ'ın fiyat indirimini alamayız. O yüzden sanki şöyle bir şey olması gerekiyor gibi geliyor bana. Bir kere oturacak taraflar belli müzakereleri sonuçlandırmak için ve buradan kalkıldığında o masanın sonunda BOTAŞ'ın fiyat indirimiyle bu anlaşma, uluslararası anlaşma, yani hükümetler arası anlaşma diyelim, eş anlı olarak imzalanacak. Buradaki tek sorun Rusların istediği hükümetler arası anlaşmayı imzalayacak hükümet yetkisinin ne olduğu. Hani parlamentoda onaylanır mı, ondan çekindikleri için işte Enerji Bakanı Novak biz dedi 1 Kasım seçimlerini bekliyoruz. Hükümet formasyonundan sonra müzakerelere yeniden başlayacağız. Tabii şunu unutmayalım. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler zaten bu konuya vakıflardır. Biliyorsunuz Rusların asli amacı Ukrayna'yı bypass etmek, Ukrayna'yı tamamen şey haline getirmek, Kırım'dan başka yerleri de ele geçirmek. Yani şu anda yaptıkları o. Avrupa Birliği ile pazarlık halindeler. Almanya'ya daha önce yapılan Kuzey Akım projesine 2 boru hattı daha ekleyerek Ukrayna'yı Almanlar üzerinden bypass etmek istediler. Bu Almanların Türkleri bu oyunda aktif olmasını istememesinden kaynaklandı, bunu da söyleyeyim. Ukrayna'yı tam olarak unutabilmiş değiller. Şubat ayında yapılan açıklamada Ukrayna transit anlaşması 2019'dan sonra imzalanmayacak dediler. Şimdi Miller 4 hafta önce bir açıklama yaptı. Dedi ki, Miller de Gazprom'un CEO'su. Dedi ki biz Ukrayna bazı koşulları üzerinde anlaşırsak Avrupa'yla Ukrayna'nın transit anlaşmasını uzatabiliriz. Soru şu, petrol fiyatları düşmüş, gaz fiyatları düşmüş. Bu petrol ve gazın Rus bütçesinin %85'ini oluşturduğunu unutmayalım.
Rusların gelirleri düşmüş.
Rusların başka geliri yok zaten. Dolayısıyla büyük çaplı Türk akım gibi 4 tane boru hattı olursa belki 20 milyar euroya çıkacak bir boru hattı. Hem Nord Stream'e gidiyorsun, Kuzey Akım'da yeniden 2 boru ekleyeceksin, bir 10-15 milyar euro orası. Bunlarla uğraşmak mı? Yoksa hali hazırda 300 milyar metreküp kapasiteli Ukrayna taşıma sisteminin Avrupa Birliği güvencesiyle Rusların kullanması mı? Yani şimdi bir hani hesap kitap var işin içinde aslında. Ukrayna için Avrupalılar yeni bir program başlattılar.
Ya tabii sonuçta bu işin ucu paraya çıkar.
Öyle olacak evet, yani şöyle aslında baktığın zaman Kuzey Akım olunca iki katına çıkınca Ruslar rahatladı. Fakat şunu unutmayalım, bu adamlar yılda 160 milyar metreküp gaz satıyorlar Avrupa'ya ve eski CIS ülkelerine, CIS ülkelerine. Bunun 55-60'ını Kuzey Akım'da sattıklarını varsayalım. İstiyorlar ki 50 ila 60 milyar metreküplük kısmı için Ukrayna'yı kullanmaya devam edelim. Biz Ukrayna-Rusya sınırında gazı bırakalım ama Avrupa Birliği öyle bir taahhüt versin ki Rusya'ya bu gaz çalınmayacak, bu gazın parası ödenecek veya Avrupa Birliği yapmıyorsa bile Avrupa Birliği şirketleri o gazı sınırdan teslim alıp transitle ilgili düzenlemeyi kendileri yapsınlar, beni bulaştırmasınlar diyor. Ha bunlar kabul edildiğinde ne olur? Şu olur. O zaman sen de Kırım'dan başka bir yere girme diyeceklerdir yani, tahmin ediyorum.
Ama onu da kabul etmiyorum.
Onu da zaten elinde koz olarak kullanıyor ama belli bir yere gelirse Putin Kırım'da durur zaten. Yani Kırım'dan başka önemli bir yeri yok. Öbürlerini yukarıya doğru genişletmek istemesinin tek nedeni Moskova ile Kiev arasında 500 kilometre olması ve araya bir buffer koymak istemesi. Yani yaptığı bu aslında. Amerika'nın da fazla şeyini çekmek istemeyecektir. Avrupa Birliği'nin de, çünkü en büyük müşterisi, en büyük parayı Avrupa'dan kazanıyor zaten. Dolayısıyla orada bir sonuçlanmaya gidilebilir Eylül ayı içinde. Bugün toplantı var. Eylül ayı sonunda üçlü toplantı olabilir. Yani Avrupa Birliği, Rusya bugün görüşüyorlar. Eylül sonunda da Avrupa Birliği, Rusya, Ukrayna görüşecekler. Eğer bugünkü toplantıdan doğru düz bir şeyler çıkarsa.
Ama çıkarsa, çünkü deminden beri söylediklerinden ve bütün programlarımızda söylediklerinden Ruslarla oturup anlaşmanın çok güç olduğu sonucu çıkıyor Cenk.
Öyle. Ama onlar da sıkışmış durumdalar. Fakat biraz önce söylediğim gibi tarihsel olarak kendilerini ağırdan satmak gibi bir handikapları var. Yani bu kafayı değiştirmediği müddetçe Rusya ve Putin bu jeopolitik dengelerin içinde öyle günübirlik şeylerle bir sürü de şüphe altında kalarak iş yapacaklar. Yani sonuçta bugün özellikle Azerbaycan boru hattına yapılan saldırılar, İran'dan
bir de bu
gelen
boru hattlarına yani, saldırılar var. Bunlar da sıkıntılı işler.
Yani şimdi bir sürü insan şunu konuşuyor. Yani diyorlar ki eş anlı olarak Avrupa'ya gaz taşıması planlanan veya Avrupa'ya Rusya'nın alternatifi olarak gaz götürecek, Azeri, belki ileride Türkmen, belki İran gazı taşıyacak boru hatlarının güvenliğini tartışmalı hale getirecek bu patlamaları PKK niye yaptı? acaba birilerinden şey mi gördü? Hani sen böyle yap da işte oradan taşımayı düşünenler Türkiye'nin güvenilir bir boru attığı taşıma ülkesi olmadığını düşünsünler.
Yani bir taşeron,
dedi. Yani isim vermiyoruz burada, evet. Ama yani hani.
Ya ama şu soru
ama ima ediyoruz tabii yani, anlayan için. Yani
PKK birilerinin taşeronluğunu mu yaptı yani, diye sorulabilir yani, tabii ki. Evet.
Yıllarca zaten biliyorsunuz sürgündeki bilmem ne parlamentosu da orada. Sonuçta daha önce de Bakü Cihan'da da başımıza gelenler olduğu gibi yani.
Her zaman için.
Tam bulaşmaz. PKK'da böyle bir cesaret olamaz. İçinden yabancıların geçtiği hiçbir şeye Türklere gösterdiği nefreti gösteremez. Özetiyle yemez. O yüzden yani, hani oralara evet. Pek bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Yani.
Enerji güvenliği konusuna geçelim. Şimdi bu fosil yakıtlara alternatif aranması gittikçe bir eğilim. Ya bu konudaki yorumunu da merak ediyorum. Türkiye'nin kalkınması için elektriğe ihtiyacı var. Bu elektriği sağlamak için de bir takım yakıtlara ihtiyacı var. Dünyada bir eğilim var. İşte biz bu işten artık rüzgar, güneş, nükleer bunlara doğru geçelim diye. Şimdi bizim kısa ve orta ölçekte durumumuz nedir Cenk? Bu konudaki perspektifin ne?
Yani bir geceden öbür geceye zaten olması mümkün değil. Sanayileşmiş toplumlar demeyelim artık onlar dijital toplum ve ötesine geçtiler.
İkinci
sanayileşmiş toplum evet. İşte bizim gibi oraya girmeye aday ülkeler için kullanılır belki. Bir kere özellikle Batı'nın gelişmiş ekonomileri kendi ekonomilerini yeni bir enerji üzerinden yeni bir dizayna soktular şu anda. Bütün ürün yelpazeleri de bu yeni enerji dizaynına göre yapılıyor. Yani Lockheed Martin sadece bir kamyonun arkasına koyulabilen füzyonu başardım dedi.
Evet.
Bunu belki kaçırmış olabilir dinleyiciler ama
İstersen bunu açıkla bunu.
27. 30. Evet. yüzyıllara kadar Türkiye'yi dünyaya götürecek bir şey. Şöyle söyleyeyim. Füzyon becerildiğinde nükleer füzyon 5,5 milyar tonluk okyanus suları dahil döteryum yani su bazlı nükleer elektrik üretmeniz mümkün olacak. Yani plazma fiziğine giriyoruz. Yıldızların enerjisine giriyoruz. Atık olmaz diye kestirip atmak istemiyorum ama bugün anladığınız anlamda füzyonik atıklar olmayacaktır. Ve hesaplara göre bugünkü nüfus sabit kalırsa füzyonun elektrik sistemine girmesi demek bütün dünya çapında. Bugünkü nüfus sabit kalırsa 2 milyon yıl boyunca başka herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç yok demek.
Ve bunlar da bunu zorluyorlar ve bir şekilde içinden çıkacaklar.
Çıkacaklar. Evet. Çalışıyorlar. Yani evet. Daha önceki görüşmelerimizde de konuşmalarımızda da söyledim. Ruslar Tokamak diye bir makine çalışıyor. Amerikalılar Z makinesi diye bir şey çalışıyor. Lockheed'in çıkardığı Z makinesinin prototipidir büyük bir ihtimalle. Bu bayağı derin devlet işi gerektiren bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum yani. Büyüyen ekonomilerde mesela Türkiye gibi yılda %7-8 elektrik tüketimi artan bir ekonomide sadece güneşe işte sadece yağmura sadece rüzgara güvenerek bir elektrik sistemi kurgulayamazsın. Bunlar çok önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Global enerji kirliliğini ve çevre kirliliğini azaltacak en önemli enerji kaynaklarıdır ve mümkünse hidrokarbonlardan da kurtarması gerekir. Ancak baz yük olarak hangi santralleri kullandığın çok önemli. Yani sen bugün eğer nükleer gibi bir şey geliştirip baz yük santrali haline getirmezsen o zaman işte o yılın yağış rejimine, o yılın rüzgar rejimine bağlı olarak yaşarsın ve elektrik fiyatlarında ciddi dalgalanmalar, sanayi üretiminde de yeterli miktarda elektrik kapasitesini yetiştiremediğin ve arttıramadığın için de üretimde kayıplar ve verimlilik kayıpları ve ihracat kayıplarıyla karşılaşırsın. Bir ekonominin yapması gereken şey sanayicisine düzgün elektrik sağlamak. Yani mesela ya,
üretim için.
Evet mesela bir santral mesela 2-3000 yılda 3000 saat falan 3500 saat öyle böyle çalışan pahalı zamanda girip satan santrallerden bahsetmiyorum. Nükleer demek 7500 ila 8000 saat tıkır tıkır çalışan bir sistem demek. Tabii ki riskleri var. Eğitimsiz bir toplumda nükleer yapmak çok bir ciddi cesaret ister. Ama sonuçta bir yerden başlamak lazımdı. Biz bir aşağı yukarı 50 yıllık gecikmeyle bu oyuna girmeye gayret ediyoruz şu anda.
Tabii,
normalde 60'larda falan olacaktı evet, bu iş yani.
55'te zaten ilk yasa Sümer Şahin Hoca'nın anlattığına göre 55'te çıkmış yani, ilk yasa. O civarı.
Koreliler bizim %50'mizken ekonomi olarak şu anda yaklaşık 25 bin megawattlık nükleer üretmiş durumdalar. Yani, iki tane de şeyleri evet, var.
Esas sormak istedim. Yani bizim fosil yakıtlardan ha deyince vazgeçimimiz yok. Ne kadar olanaklı?
Çok mümkün değil. Şu anda bile yani %80 %90 oranında fosil yakıtlara bağımlı yaşıyoruz yani kim ne derse. Yani
doğalgaz ve petrol evet.
Yani şu anda ve kömür de kaçacağız içine. Bunlardan kurtulmanın yolu nasıl olur? Dediğim gibi gene sanayileşme rejimini planlamanı değiştirmen lazım. Buna uygun bir enerji sistemi kurman gerekiyor. Ama üst taraftakiler ellerindeki fazla ve eskimiş makine parkı diyebileceğimiz petrol ve doğalgaza ve kömüre bağlı yeri 3. dünya ülkelerine çakıp Onlar aşağıda birbirleriyle debelenirlerken bunlar başka bir boyutta. Hani biz böyle onların bugün ulaştığı fikir seviyesine gelmeye başladığımızda onlar büyük bir ihtimalle ya bizim galakside başka bir gezegende ya da başka bir galakside işte yapay zeka ile yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı bunları tartışıyor olacaklar tahmin
ediyorum.
Çünkü
yani. Şu an şunu da sormak istiyorum sana, nükleerde işte İran'ın uranyumu zenginleştirmesi yani bu işin temeli ve merkezini oluşturduğunda diplomatik kriz çıktı. Oh. Dünya bilmem ne oldu. Rusların bize yapacağı santral dedi, biz bunu ithal edeceğiz. Daha fosil yakıt ithal etmişiz. Sağ
hiç fark etmez. Yani fark eder. Nükleerdeki en büyük sorun chain reaction denilen zincirleme reaksiyonu sağlayacak i̇şte plütonyum dönüştürücüsü sahip olmak, o teknoloji yani zincirleme reaksiyonla ilgili. Bununla ilgili birimler ve bilgiler öyle serbest pazarda portakal gibi satılmaz. Hiçbirisi de bunu paylaşmayacaklardır. Yani nükleer işbirliği yaptığımız yerlerden eğer Japonlar ve Koreliler gibi, yani Hitachi, Mitsubishi nasıl öğrendi? Biri Westinghouse'dan öğrendi, biri Kanadalılara gitti. Öyle
bir
öğrendi.
Şekilde öğrendiler.
Ama aldılar evet. Onu. Bunu alabilmenin yolunu açmak lazım. Bunu absorbe etmemiz lazım. Bunun üstüne bir şey kurmamız lazım. Ve bana göre nükleerle ilgili yapılacak yatırımlarla tüm üniversite sistemini, tüm sanayileşme stratejilerimizi buna uygun şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. 30 yılı gözden çıkartmamız gerekiyor belki de. Ama nihayetinde erişeceğiniz yer eğer elinizde Made in Turkey yazan bir veya iki tane nükleer, biri fizyon biri füzyon olabilir devamında. Veya toryumumuz çok fazla, belki buraya ağırlık vermek lazım. Toryum evet. Yakıtlı nükleer santrali bizden çıkartmayı becerirsek, o zaman işte tek kalemde bir ülkeye 60 milyar dolarlık ihracatını yapmış olursun. Evet. Ve bunun malını, mülkünü, şeyini sağlayarak ham maddesini de ekonomiye ciddi anlamda, işte bu da paradigma değişikliğidir.
Evet.
Kurtulur, bambaşka bir yerde kendini tanımlarsın o zaman.
Cari açıklığı diye bir sorunumuz kalmaz.
Yok.
Şimdi bütün bunları 2-3 dakika zamanımız kaldı ama şuna gelmek için sordum Cenk Bey. Enerji güvenliği meselesini bir kez daha vurgulamanı rica ediyorum. Çünkü zannediyoruz ki işte eve girdiğimizde akşam olunca yaktığımız ışık elektriktir. Oysa artık kömürle, odun ateşiyle çalışan fırın da yok galiba değil mi? O da elektrikli. Yani. Ekmek
her şey,
de
her şey elektrikli.
Yani. Enerji güvenliği açısından çeşitliliği zorunlu görüyorsun.
Çok zorunlu görüyorum. Bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarını dibine kadar kullanmalıyız bir kere. Eğer ki fosil yakıt bağımlılığından önümüzdeki 20-30 yıl kurtulamayacaksak 200 kilometre ötemizdeki Irak'ta olanlar bizi ilgilendirmeli zaten yani. Ve oralarda aktif görev almalıyız. Yani sahaları satın almalıyız. Petrolde, doğalgazda, boru hatlarının içinde bulunmalıyız. Burnumuzda İran var. Burnumuzun bir dibinde de İran var yani. İran'la da işbirliği kurmalıyız. İran'ı kullanarak Türkmen gazı almaya devam edebiliriz. Rusları bypass etmenin en acıtıcı yolu bu. Yani Türkmen gazını İran'ın izniyle alabiliriz. Belki İran bu nükleer şey kalktıktan sonra, yasaklar kalktıktan sonra belki Batı'yla göstergesi olarak iyi ilişkilerin, belki Türkmen gazının bir 10 milyar metreküp de arttırılarak 20 milyar metreküp İran üzerinden geçmesine belki izin verebilir. Ben öyle bir şey bekliyorum ve her yerde İranlılara da dahil söyleyip duruyorum bunu. Bu Rusları çok rahatsız ediyor. Şimdi Mısır açıklarında Eni'nin doğalgaz bulmuş olması, Güney Kıbrıs, Kıbrıs ve İsrail'in Türkiye'yi dışlayarak Akdeniz'de yapmaya çalıştıkları bütün planları suya düşürdü bir kere. Birbirlerine girecekler şimdi. Mısır bizim müdahil olduğumuz Birleşmiş Milletler şeyinden dolayı o gaz kaynakları elinden gitmesin diye Türkiye'nin dediğine gelmek zorunda kalacak. Güney Kıbrıs Çupras'ın ekibiyle beraber biri sol biri sağ avuçlarını yalayabilirler yani.
Zaten
İsrail öyle. Gazı Türkiye'ye gelebilir.
Evet. Yani gelirse de ne güzel olur.
Ne güzel olur.
Enerji uzmanı Sayın Cenk Palacenk, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki programı arayı uzatmayalım, bekliyoruz Cenk.
Tamamdır.
Ve değerli dinleyicilerimiz, iz düşümü bitiriyoruz bu haftada. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz düşüm.